Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi paylaşın yayını, ben de paylaşayım ve yurtta ve dış temsilciliklerde törenle kutlanan patates soğan üzerinden bugünü, hayatımızı bir parça konuşmaya başlayalım. Bakalım neresine denk gelecek. Hani meşhur fıkrada olduğu gibi artık yediğiniz sandviçte köpeğin hangi parçası olacağını bilemiyorum ama göreceğiz hep birlikte. Önceki gün Konya'dan törenlerle yine yola çıkan patates ve soğan ki biliyorsunuz üreticisinden kilosu 85 kuruşa alınmıştı. Yani kabaca bir hesapla 25 kiloluk çuvalların 21 lira 25 kuruşa mal edildiğini duymuştuk. Onların 164 bin yoksul aileye dağıtılacağı söylenmişti. Ramazan'da yardım olsun, hani sevap olsun anlamında. Ama o gün de konuşmuştuk ya, bu sadece böyle bir anlam taşımıyor. Bunun çok daha net bir anlamı var. Bu gündem değiştirme çabası. Çünkü insanlara aynı yardımı belediyeler yaptığı zaman her türlü şaklabanlıkla engellenmeye çalışıyor, üzerine çıkılıyor. Ve şimdi başka bir şey yapılmaya çalışılıyor demiştik. Törenler bizi doğruladı. Yani ilk kez herhalde Cumhuriyet tarihinde devletin vali yardımcıları beraberinde maiyetleriyle birlikte o törenle gelen patates soğan tırlarını karşıladılar. Hatta bununla yetinmeyenler oldu. Hilvan kaymakamı o patatesi soğanı dağıtırken fotoğraflar çekti ve insanlarla paylaştı. Yani yoksulluğuyla 164 bin ailenin yoksulluğu aleme faş edilmiş, ilan edilmişken istendi ki onların fotoğrafları da görülsün muhtemelen. O 164 bin yoksul aile var ya, bunlar işte onlar. Bunlar yoksul. Bir çuval patatese, soğana muhtaç bunların hepsi. Ben çağırıyorum, geliyorlar. Hatta bunun için devlet töreni yapıyoruz. Bütün Türkiye'de, yurt dışı temsilciliklerimizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Hakikaten bizi çok kıskanıyorlar madem, Almanya'da falan da yapalım bu törenleri. Emin olun bütün dünya medyasında birinci sayfadan yer alırız. Hani öyle bakıyorlardı ya, geçmişte çok kısa bir süre önce yapılan, bütün dünyada yapılan o dergilerden falan kendisiyle ilgili ağza alınmayacak ifadeler kullanılmasına rağmen hiçbir bilgiye sahip olmadıkları için bununla bile övünen tipler vardı. Ve şimdi aynı nokta hepimizin gözünün önünde cereyan ediyor. 25 kiloluk patates ve soğan çuvallarının ardından koskoca bir ülke geldiği yeri tartışıyor. Ve biz bunları yapmaya çalışırken Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı artık korkunç ötesine geçmiş durumda. Şu anda 81 ili gösteren, daha önce işte kırmızısı olan, turuncusu, sarısı, hatta yer yer mavilere bile rastlanan haritada şu anda iki renk kaldı. İki rengin ikincisi de, yani o turuncusu, kavun içisi de hani utancından kırmızıya dönmemiş halde şu anda. Yoksa o da çoktan kızarmış durumda. Şu anda resmi görüşle, resmi tanımla vaka sayısı 100 binde, yapılan 100 bin testin içinde artık belli bir noktaya gelip oturmuş durumda. %20 pozitiflik oranından bahsediyoruz biz. Toplumda şu anda, hani daha önce Mehmet Ceyhan Hoca'nın söylediği vardı ya, sokakta İstanbul'da gördüğünüz her 5 kişiden biri Covid'li diyordu. Türkiye için geçerli artık bu. Her 5 kişiden biri Covid'li. Ve biz bununla mücadele edebilecek parasal kaynağa sahip olmadığımız için, devletimizi yönetenler o parayı çarçur ettiği için, 128 milyar doları gömdüğü için, dün açık açıkken uzun uzun anlatmıştım burada size, o parayı gömdüğü için şu anda 5 kuruş olmayan insanlar olarak patates ve soğanla unmaya çalışıyoruz. Üstelik insanların buna kanmayacağı bilindiği için devlet kullanılıyor burada, devletin yöneticileri. Yani olayın, organizasyonun başına kaymakam getiriliyor, vali yardımcısı getiriliyor. Bir vali yardımcısı beraberinde maiyetiyle hiç canı sıkılmadan, gerçekten zerre kadar vicdanı titremeden, ben bu okulda bunun için mi okudum demeden patates soğan tırlarını karşıladı. Ve onunla ilgili yapılmış törenlerde insanlar hep beraber oturup bunu izliyorlar. Kimsenin aklının köşesinden şu geçmiyor: neden bu ülkede 164 bin, sadece 21 lira 25 kuruşa mal olan patates ve soğan çuvalını almak için bunu bu törene katlanmak zorunda olan, fotoğraflarının paylaşılmasına razı olan aileler var. Neden 164 bin aile böyle yaşıyor? Hiç kimsenin umurunda değil. Çünkü herkes kendini kurtarma telaşında artık. Başka hiçbir çekincesi kalmadı kimsenin. Biliyor ki yarın çok riskli. Yarın kimin başına ne geleceğini hiç kimse bilmediği için bugünü kurtarmaya çalışıyor herkes. O kadar kurtarmaya çalışıyor ki kim ne kadar rezil olacak umursamıyor bile. Gününü çevirebiliyorsan eğer, yani gece yatağa karnın tok girdiysen, sabaha kalkmak konusunda da çok ciddi bir tereddütün yoksa, çok büyük bir kaygı yaşamıyorsan başarılısın. Hayatın o gününü en azından başarmış, bitirmiş durumdasın. Ve bunlarla ilgili sana sorulan bütün sorulara yalanla cevap verildiğini bildiğin için de çok fazla takmaman gerekiyor bu yaşananları. Mesela ülkeyi tek başına yöneten kişi, bugün iktidarda olan partinin genel başkanıdır kendisi, seçilmiş gençlerle bir araya gelerek, ancak öyle yapılıyor çünkü, maazallah biri neden insanlara 25 kiloluk patates soğan kolisi çuvalı dağıtıyorsunuz diye sorarsa büyük rezalet çünkü. Verecek cevabı yok. Çünkü ekonomiden hiç anlamadığı o kadar belli ki. Söylediği iki cümlenin birbirini tutmadığı o kadar net ki. Ama buna rağmen seçilmiş gençlerle yapılan bir organizasyonda bile o 25 kiloluk çuvallar gibi çuvallamak kaçınılmaz hale geliyor. Çocuklardan biri muhtemelen önceden de ayarlanmış şekliyle aslında Türkiye'de işsizlik konusunda düşünüldüğü kadar da büyük sorun yaşanmadığı söylensin diye, yani bir cevabın sorulandırılmış halini ezilerek büzülerek iki büklüm olarak yöneltiyor ve aldığı cevap, yemin ediyorum sizler de aynı şeyi düşünmediniz mi? Hani şu meşhur bir görüntü var, internette de bulabilirsiniz. Okan Bayülgen'in programında Feyyaz Yiğit, çok da gülüyorum ben kendisine. Genç bir komedyen arkadaşım, genç bir oyuncu arkadaşım. O diyor yani Lost çok bozdu. Çok bozdu ki o kadar bozulur. Hatta daha çok bozmaz diyorduk, daha da bozdu diye. İşsizlikle ilgili ard arda bu cümleler kuruluyor resmen. Size şunu da söyleyeyim. İşsizlik konusunda bizim iktidarımız kadar başarılı olan hiçbir iktidar olmamıştır deniyor. Çünkü biliniyor ki seçilerek oraya getirilmiş çocuklardan hiçbiri bundan önceki iktidarlar ne yapmıştı, gerçekten baktınız mı diye soracak cümleye sahip değil. Mesela kendisinin iktidarı devraldığı, hatta o günün koalisyon ortaklarından bir tanesiyle bugün ortaklığını sürdürdüğü geçmişin 57. hükümetinde yaşananlar, sokağa fırlatılan o yazar kasadan bile bir haber olup daktilo diye anlatan birinden bahsediyoruz biz. O kadar sıkışmış durumda ki ana muhalefet partisinin binalarından, ilçe binalarından pankart toplatıyorlar ya. Özel kuvvetlere. Ya yazıktır, günahtır, bu insanların işi o mudur ya? Şu anda vinçlerle rezalet bir şekilde vinçler yanaştırılıyor ilçe binalarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve 128 milyar dolar nerede pankartları toplanıyor. Sebep? Onun orada durmaması lazım. Neden? Çünkü doğru. Bugünün iktidarının tahammülünün kalmadığı şey gerçek. Gerçek sadece. Çünkü gerçek her anlamıyla onların karşısında artık. O kadar karşısında ki geçmişte yayına girmeden önce sizinle de paylaştım. Sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Daha bundan 12-13 sene önce kendisi başbakanlık müşavirliği, basın müşavirliği yaptığı dönemde insanların akreditasyon kartını elinden alınan, istediği soruları sormayanları basın toplantı odasından dışarı çıkartan Akif Bekir bile Karar Gazetesi'ndeki köşesinde devlet bundan medet umar mı diye soruyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Devlet bundan medet umar mı ya? 25 kiloluk patates çuvalı mıdır devletin bundan sonra âli menfaatlerini gerçekleştirecek olan? Devletin, koskoca devletin, bizim Cumhuriyet tarihimizin göz bebeğimiz devletin, vali yardımcısının katılacağı tören midir patates soğan tırlarının İstanbul'a girişi? İsterseniz yapalım bundan sonra. Gerçekten 29 Mayıs gibi törenlerle kutlayalım bundan sonra ya. Fatih'in gemileri karadan nasıl indirdiğini boğaza, onu canlandırdığımız gibi mesela temsili kuvvetler tırlarla girsinler bundan sonra İstanbul'a gişelerden. Kartal gişelerden girsinler ki hep beraber görelim, ayağa kalkıp alkışlayalım, delirelim hatta. Biz bu savaşı, bu yoksulluk savaşını 25 kiloluk patates soğan çuvallarıyla kazandık diyelim. Hakkımızdır. Devleti bugün yönetenler bunu anlatabiliyorlarsa, Katıldıkları kurgulanmış iftarlarda, hepsi birbiriyle aynı boyda, hazırlanmış, üzerindekiler özenle serpiştirilmiş, muhtemelen ailenin tamamına PCR testi yaptırılmış, önceden kurgulanmış iftar sofralarında verdiğiniz yoksulluk görüntüsü var ya, hesapta hani ben yoksulun yanındayım. Gerek yok ki. 164 bin yoksul aile var diye bangır bangır söylediğiniz o gerçeğin içinde var zaten. Yanına oturduğunuz, yanınızda iftariye götürerek sofrasında hesapta paylaştığınız o aile var ya, o aile hikaye. O aile Türkiye'yi temsil etmiyor. Türkiye'yi temsil eden aile arıyorsanız, Hilvan kaymakamının yanında o ezile büzüle soğan çuvalına elini uzatan kadının gözüne bakın. O gerçek işte. Çünkü o soğanı kullanacak, sizin getirdiğiniz iftariyeye ihtiyacı yok onun. Gerçekten karnı aç. Gerçekten ailesi için kullanacak. Çok merak ediyorsanız ona bakın. Ama bunu yapabilmek için cesarete ihtiyacınız var. Çünkü cesaretiniz olsa işsizlikle ilgili o soruyu cevaplarken saçma sapan çok bozuldu ya, çok o kadar da bozulmaz diyorduk daha da bozuldu gibi saçma sapan cümleler kurmak yerine meclise mesela getirdiğiniz fezlekeler sorusuna cevap verirdiniz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu, HDP'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir grup milletvekili için meclise dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezlekeler ulaştırıldı. Ya cümlenin saçmalığına bakar mısınız? Artık yenileceğinden adı kadar emin olan bir iktidar sahibi mücadeleyi kaybettiğini bildiği için bu saatten sonra demokrasiyi nasıl kullanırım diye bakıyor sadece. Sadece ben neresinden yırtarım bu hikayenin diye. Baktığı yer bir fezleke hazırlamak. Ya keşke yapabilseniz bunu. Keşke belki bugünün uyuşuk muhalefeti de bu şekliyle gerçek muhalefetin nasıl yapılacağını öğrenmiş olur. Vallahi onların yapamadığını hani böyle uzayan don lastiğine dönmüş ayrılamayan ilişkiler olur. Ve onlardan bir tanesinin yırtarı kalır. Biri çıkıp bir cümle söylese aslında hayat düzene girecektir. Belki bu dediğiniz onu gerçekleştirir. İstemeden de olsa muhalefeti ateşlersiniz. Yapması gerekeni yapmaya başlar bu saatten sonra. Ama sizin için çok büyük hata olur. Bilmiyorum yine de deneyebilirsiniz tabii. Çünkü koskoca stratejistleriniz var. Müthiş insanlar. Bunların pek çoğu ekonomiden anlıyor, dış politikadan anlıyor. Çuvalladıkça çuvallıyor ama önemli değil. Bunu satabilecek çok büyük bir organizasyonunuz var. Kainat İletişim Başkanlığı. Mesela siz Covid tedbirlerinde çuvallıyorsunuz. Türkiye'de pozitif vaka oranı %20'ye çıkıyor. Ama buna rağmen Kainat İletişim Başkanlığı bir kitapçık bastırıyor. Bütün dünyaya dağıtıyor. Diyor ki Covid mücadelesinde nasıl başarıya ulaştık. İnsanlar ağızlarıyla gülmüyorlar tabii bunu gördükten sonra. Çünkü bir yandan dünya bambaşka bir değişim yaşıyor. Mesela Eylül ayında Almanya'da seçimler yapılacak. O ana gelinceye kadar ben bir daha aday olmayacağım artık siyasetin dışına çıkacağım diyen Almanya'nın o hani bizi çok kıskanan şansölyesi var ya, böyle deyince daha fiyakalı oluyor. Kıskanç şansölye Merkel. İşte onun partisinin başında seçime girmeyeceği o önemli günde artık Almanya mesela şunu konuşuyor. Sadece çevreyi, kadın haklarını, insan haklarını önceleyen bir parti. Yeşiller Partisi'nin artık %20'nin üzerinde oyu konuşuluyor Almanya'da. Çok net. Bugüne gelirken başladığı nokta bir gazeteci olarak da takip ettiğim için biliyorum 1005'lerden geldi bu noktaya. Ama onu buraya getiren neydi biliyor musunuz? İnsanların ihtiyacı. İnsanların demokrasiye olan ihtiyacı. Ve insanlar bu ihtiyacı dillendiremiyorsa eğer yapılan yanlış uygulamalar demokrasi talebini dillendirmelerine yardım etmişti. Herkes için aynı şey. Yani toplum üzerinde yaratılan bütün baskı, bütün o çelişkili uygulamalar bir süre sonra insanların dayanma haddini, hani eskilerin söylemiyle yükleme, dolum, istiap haddini geçtiği için bir yerden sonra buna yol vermişti. İstemeden de olsa aslında günün baskıcı iktidarı özgürlük adımlarını doğurmuştu. Tıpkı sizin bugün yaptığınız gibi. O kadar saçma şeyler yapıyorsunuz ki. Sokaktan o kadar saçma şeylerin görünmediğini düşünüyorsunuz ki. Eski yardakçınız çıkıp oha bu kadar da saçmalanmaz demek zorunda kalıyor. Akif Bekir'den söz ediyorum. Bir dönem yaptığınız her saçmalığı savunan insan bile artık ağzını açıp bir şey söyleyemiyor. Çünkü onun bile savunabileceği bir şey kalmadı. Çünkü siz ağzınızı açtığınız zaman en fazla los daha çok bozmaz diyorduk ama bozdu ya. Çok bozdu. O kadar bozdu ki daha da bozmaz diyorduk daha da bozdu gibi saçma sapan cümleler kuruyorsunuz. Oysa ülkenin gerçeği çok net. 128 milyar dolar nerede sorusu artık toplumda herkese mal olmuş bir soru. Çünkü insanlar biliyor ki o paranın kör kuruşunun içinde kendi hakkı var. Kendi hakkı var ya. Üzerinde kalmış bir hak var. Çoluğunun çocuğunun hakkı var. En azından yarın bugünün saçma iktidarı yeni bir saçmalık yapar da artık direnecek gücümüz kalmadı. Çünkü pozitif vaka oranı Allah korusun ama %50'yi geçti dedikten sonra toplu kapatıyoruz. Mecburuz artık. Taş yiyin gerekirse deyip bırakırsa hiç olmazsa ağzına atacak 3 kuruşu kalsın diye o 128 milyar doları sormak zorunda. Sizin yardakçılarınız da sormak zorunda. Akif Bek'i bile sormak zorunda. Çünkü hepimizin parası o. Ve ülkeyi bugün getirdikleri yerde Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yardakçısı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün ülkeyi getirdiği yerde insanların artık bu soruyu sormak dışında bir yöntemi, seçimi kalmadı. Mecbur. Herkes soracak. Çünkü gittiğimiz yer çok net görülüyor. Bir yandan dünyada yani küresel bir salgın olduğu için adı pandemi zaten bunun. Dünyada bu salgın yaşanırken herkes sosyal politikalarını ortaya çıkartmışken bizim sosyal politikamız sadece ve sadece 25 kiloluk patates ve soğan çuvalları. Bu kadar. Üstelik bunu da insanları göstererek yapıyorlar. Devletin yöneticileri, koskoca İstanbul'un koskoca vali yardımcısı çıkıp bir devlet töreniyle patates soğan tırı karşılıyor. Bugün Akif Bek'i köşesinde Ecevit'in son dönemini anlatmış. Ben gazeteciydim. Kendisi de o dönemde iyi hatırlar. Ben de gazeteciydim. Bir muhabirdim. Hem başbakan muhabiri hem ekonomi muhabirliği yapıyordum. Parlamento muhabirliği. İyi bilirim o dönemi. Yaşadım onu. Ve orada anlatılan hikaye var ya. Hani insanların artık yoksullukla, yoklukla mücadele etmesi. Tam orada bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki, Ecevit iktidarının son döneminde olur olmaz şeyleri böyle pazarlarlardı. Doğrudur. Gerçekten anlatılacak bir şey kalmadığı zaman, ekonomi çöktüğü zaman aklınıza ne geliyorsa onu insanların önüne sunmak istiyorsunuz. Mesela bugünün iktidarının yaptığı gibi patates soğan çuvallarını getirip koyuyorsunuz. Ben sana bakıyorum patatesi soğanı istediğin kadar tüket gari diye 25 kilo hakkın var. O günlerde mesela çok iyi hatırlarım. Bayındırlık Altyapı Bakanları atık su tesisleri açıyorlardı ama atık su tesisleri bugün mesela bir kente hizmet veren tesisler değil. Bir sitenin atık su tesisinin açılması bile devlet töreni haline getiriliyordu. Tıpkı bugün olduğu gibi. Akif Bek'in bugün anlattıkları geçmişte yardakçılığını yaptığı iktidarın nasıl çöktüğünü gösteriyor bize. İktidarın içinden insanların söylemine kulak verin. Çünkü onlar bile bağırıyorsa artık yaranacak 3-5 kuruş kalmadı. Ben de sebeplenemiyorum dedikleri içindir. Kurulan bütün muhalefet partileri, sonradan AKP'nin içinden çıkanlara böyle bakın. Zihniyet farklı değil ki. Hepsi bugünün değirmenine un taşımış. Buğday taşıyıp ununu almış insanlar. Hepsi o değirmenin nasıl döndüğünü biliyordu. Hiçbiri sesini çıkartmadı. Hiçbiri. Ne zaman ki anladılar artık bu yolculuk sona eriyor. Bitti. Bu tren bir yerden sonra duracak. O istasyondan sonrasına gitme umudu yok. Çünkü ne kadar görüntüsünden kurtarıyor olursa olsun yürüyecek mecali yok. O zaman herkes kendi ufak katarlarını oluşturmaya çalıştı. Ve çıkıp ortada söyledikleri geçmişin iktidarını kötülemekten başka bir şey değil. Oysa bugün hepsi aynı kökten geldiğini unutturmaya çalışıyor. Gözümüzün önünde bir iktidar çöküyor. Olabilir. Demokrasiler böyledir zaten. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. Her zaman bütün siyasi parti genel başkanları bir dönem için siyasette anılır. Belki fıkralara konu olur. Yıldırım Akbulut gibi rahmetli dün vefat etti biliyorsunuz. Kendisiyle ilgili bütün iktidarını, bütün karakterini verdi. Özal'ın kuklası oldu denilerek anılmak da mümkün. Ama yıllar geçtikten sonra yaptıklarıyla insanın hatırlanması da mümkün. Bunu yapabilmek biraz kişinin itibarını yönetmesiyle de alakalı gibi geliyor bana. Dünden beri sosyal medyada bir tartışma dönüyor, hepiniz görüyorsunuz. Yani sanatçı iktidarla ne kadar ilişki kurar, ne kadar ilişki kurmaz tartışması üzerinden. Bir grup sanatçı dost, Erkan Oğur'un adını da verelim. Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni türküsüne, böyle söyleyince de saçma geliyor ama, yeni türküsüne düzenleme yapmasını, o türkünün içinde enstrüman çalmasını eleştirerek nasıl olur bu düzene hizmet edersin diye soruyor. Bir grup da diyor ki bir dakika Erkan abimiz dokunulmazdır. Vallahi Erkan abimiz dokunulmazlık falan değildir hiçbir zaman. Eğer öyle olacaksa baştan beri mesela neden bu yayınlar sırasında defalarca gördünüz, neden duydunuz zalimin sofrasında doyan da zalimdir diye konuştuğumuzu? Neden? Neden insanlar bugünün iktidarına biat etmediği için dışında kaldılar, zulüm çekmeye razı oldular da bazıları heybesini bu süreç içinde doldurdu? Hem de 25 kilo patates 25 kilo soğanla değil. Bazıları birer cümle söyleyerek nasıl yırttı? Nasıl mesela televizyon dizilerinde iş buldular? Başkaları otururken, sinek avlarken ama boynunu eğmezken nasıl oldu? Rakı içilen sofralarda rakı kadehleri nasıl yok edildi ya? Nasıl kalktı ortadan? Ve o kalkan rakı kadehleri sayesinde insanlar nasıl iş edindiler, nasıl iş sahibi oldular? Zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Bunun daha ötesi yok. Ve burada yapılan şey, bunca sanatçının enstrümanını satıp intihar ettiği, bunca insanın hayatına son verdiği böyle bir dönemde. Eğer yapılan şey buysa, kusura bakmayın, sizin abileriniz, ablalarınız, hiçbirimizin abileri, ablaları dokunulmaz falan değildir. Hani burada aklınızda kalacak hikaye hep ama her zaman aynı hikaye olsun. Adnan Yücel'in o efsane dizeleri var ya, bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler diye. Aklınızda sadece bu kalsın ya. Yarına gidenler bugünden koşturup gidenler mi, yoksa yarının daha iyiliği için direnenler mi? Bunlar süslü romantik cümleler falan değil. Bakın şu yaşadığımız son 20 yıla, kimin bu yollarda nasıl telef olduğunu, kendinden geçtiğini ama ne olursa olsun boynunu eğmediğini, kimin daha baskının B'sinin ucunu, sapını gördüğü anda ne emredersiniz efendim diye yollara döküldüğünü göreceksiniz. Yüz binlerce bağlama satmak da bu düzen içinde mümkün, yapan var. Ama başını dik tutabilmek için o anlamsız davetlere katılmamak da. Hepsi mümkün. İşini kaybetmeyi göze almak da ama buna rağmen başını eğmemek de var. Aklından bile bunu geçirmeyecek, korkusundan ne yapacağını şaşırmış halde ortalıkta dolanacak kadar iktidara biat etmek de var. Bu, sanatla iktidar arasında çok uzun süreli bir tartışma. Hangisi hangisinden beslenir, birlikte yürümek zorundalar mıdır sorusunun belki sonucu. Ama sanat iktidara boyun eğecekse eğer, yapılan şeyin çok sanatla alakası kalmayacak ki, o parti propagandası olur. Hani bugün yapılan şeyleri görürsünüz orada. Ve birileri çıkar savunur sizi. Bilmem ne abimizin dokunulmazlığı vardı. Bilmem ne ablamız bizim için erişilmezdir, dokunulmazdır. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Adnan Yücel'in dediği doğru. Bugünlerden yarınlara, bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Hakikaten bunlar kalacak. Çünkü siyaset böyle bir şey ya. Başlayacak ve bitecek. Birilerinin hayatında olacak, birilerinin hayatında olmayacak. Bugün var olan siyasi aktörler yarın olmayacak, emin olun. Yani ben son 31 senesine şahidim gazeteci olarak. Emin olun, bu dünya birine kalacak olsa bırakın Tayyip Erdoğan, Turgut Özal'a kalırdı. Bugünün koşullarını, taşlarını döşeyen Turgut Özal'dır çünkü. Yani 1980 faşist darbesinin ardından 84'ten itibaren kendi koşullarıyla vahşi kapitalizmi bu ülkeye yerleştiren, bireysel silahlanmadan rüşvetin yaygınlaşmasına kadar o yolun taşlarını tıkır tıkır tek başına döşeyen insandır. Ona kalmadı. Hatta onun şahsiyetini yok ederek yanına aldığı Yıldırım Akbulut'a bile kalmadı. Emin olun başkalarına da kalmayacak. Yarın bu düzlemde hatırlandığı zaman siyasetin içinde ne Tayyip Erdoğan kalacak, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Selahattin Demirtaş, ne Ünsal Ünlü, hiçbirimiz kalmayacağız. Yo, bunu öyle romantik cümlelerle uhrevi cümlelere bağlamak hevesinde falan değilim. Böyle bir derdim hiçbir zaman olmayacak. Ama şu kalacak, her zaman kalacak. Sanatçı zamanında ne yaptığıyla değerlendirilecek. Sizin için kapısında kitaplarının biriktirildiği, seni boşa okumuşuz denilen bir insan olmak da mümkün. Ama direncini biliyorum ya, ne yapmaya çalıştığını biliyorum ve sana çok saygı duyuyorum. Hiç destek olamadım sana ama fikren sana hep saygı duydum diyerek anılmakta. Elbette bunun sonucunda hani o hep geldiğimiz yere tosluyoruz. Yani sanatçı aç mı yaşamak zorunda? Değil. Sanata desteği vermek işte bu yüzden sizin elinizde, bizim elimizde. Yani o bireysel desteklerle o insanların hayatlarını sürdürebilmek bunun için mümkün işte. Bunun için mühim. Yapmıyorsunuz. Vallahi gerekçesi, o zaman şunu yapmayacaksınız. Sosyal medya üzerinden bu kavga sürdüğü zaman bunun bir tarafı olmamayı tercih edin derim ben size. Çünkü tarafı olmayı hak etmiyorsunuz. Eğer tarafı olacaksanız, görüşünüzü bildirecekseniz gerçekten bir yere gitmek zorunda o tartışma. Ama şundan emin olun. Hiç kimsenin abisi, ablası, bilmem ne yaptığı için, geçmişte bilmem neyi oluşturduğu için dokunulmaz falan değildir ya. Böyle bir şey olmaz. Eğer bunu anacak olursak, insanları geçmişte nasıl andığımızı da görüp onunla karşılaştırmak zorundayız. Ama bizim karşılaştırabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bu kadar müzisyen işsiz kalmışken, pek çoğu canına kıymışken, insanlar enstrümanlarını satarken, eğer siz bunu yapabiliyorsanız, kusura bakmayın da alkışlanacak hiçbir yönünüz yok ya. Yine birilerinin abisi ablası olabilirsiniz. Yine birileri tarafından sevilebilirsiniz. Doğrudur ama bugünlerden geriye kalacak olan insanlar için de yarına gidenler arasında olacaksınız. Yarınlar için direnenler değil. Eğer bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde hala işini gücünü bırakıp, okulu sınıflarını bırakıp öğrencileri için rektörlük protestosuna katılıyorsa insanlar, akademisyenler 104 gündür, o zaman herkesin, hepimizin kıymık kıymık bir şeyler yapması gerek. Adnan Yücel o şiirinin devamında diyor ki, şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Bunu yapabilmek ancak sanatla mümkün işte. Ama eğer sanatın içinde bu tarz yırtılmalar varsa, en azından bu yırtılmaların kim için ne anlama geldiğini de hepimiz iyi bilip iyi düşünmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve iyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru ama demokrasi dediğimiz zaten tam da bu. Birbirimize benzemediğimiz için, birbirimize benzememekle birlikte birbirimizi korumak zorundayız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey en az olanın hakkını bile korumak. Yani birlikte yaşarken bu fikirlerden rahatsız olmamak. Beraber yürüyebilmek, beraber bir gelecek kurgulamak. Biz de bu ülkenin geleceğini beraber kurgulayalım istiyoruz. Ve o kurgunun içinde yalana, dolana, talana yer yok. Onların hepsini konuşmak zorundayız. Bunun içinden sıyrılmamak, Adnan Usta'nın söylediği gibi, bugünlerden geriye kalanı çok iyi düşünmek gerekiyor. Arkada nasıl bir heybe, nasıl bir yük bıraktığını, herkesin bagajında ne olduğunu çok iyi sorgulaması gerekiyor. Eğer sorgularsak, emin olun şu yalan düzleminin içinde herkes gerçeğiyle daha dik duracak ayakta. Hepimiz bunu yapabileceğiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama artık haftanın sonuna geldik. Yarın edebiyat konuşmak için buradayız. Eğer ikinci yayına gelmeyecekseniz yarın başlayacak yayında Nikos Kazantzakis'in zorbasını göreceksiniz. Biz edebiyat konuşacağız. Akdenizliliği konuşacağız. Biraz mitoloji konuşacağız. Tanrıların savaşlarını konuşacağız. Olimpos'ta oturan o 12 tanrının daha sonra aralarına eklenen 13. ile beraber yaşadığı mücadeleyi konuşacağız. O mücadelenin içinden çıkan gerçeği konuşacağız. İnsanın bilgiyle eğlence arasındaki savaşı, yani gerçeği çok açık gören Apollon'la o gerçeğin aslında görülmekle birlikte hayatı zorlaştırdığını, biraz eğlenceye, neşeye yönelebilecek bir hayat olabileceğini söyleyen Dionysos arasındaki o kavgayı, gerilimi göreceğiz. Akdeniz'i gezeceğiz biraz. Yunanistan'ı, Girit'i göreceğiz. Hepimiz o hayatın içinden bir şey bulacağız. Çünkü aynı toprakların değilse bile aynı denizlerin insanıyız hepimiz. Eğer ikinci yayında görüşemeyeceksek yarın sabah saat 9'da tekrar bir araya gelmek üzere diyelim. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.